Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin, 26. ayrım. Eren İstanbul'a döndükten sonra bazen annesinde bazen de otelde kalıyordu. Havalar ısınınca çocuklarla ben Yeniköy'e yerleşmiştik. Ben yaza doğru aylık bir otel dergisinin yazı işleri müdürlüğünü de üstlenmiştim. Ayrıca ara sıra gazetelere de yazı veriyordum. ''Niye bu kadar çok çalışıyorsun kızım?'' diye sormuştu babam. ''Hasta olacaksın maço.'' Babama yurt dışındaki çocuklarıma para yolladığımı söylememiştim üzülmesin diye. ''Baba lazım oluyor biliyorsun. Eren'den para almak istemiyorum. Onu anlıyorum ama biraz abarttın bu iş meselesini. Kaşık kadar kaldın kızım.'' Kışın soğuk yerlerde çalışmak yorucuydu. ''Yaz geliyor baba. Yazın işler azalıyor. Bir tatil yaparız. Toparlanırım.'' ''Ayşe, seninle bir şey konuşmak istiyorum.'' ''Söyle baba.'' dedim. Ayşe ile başladığımıza göre yine ciddi bir şey geliyordu demek ki. Yanılmamışım. ''Neden boşanmıyorsunuz Eren'le?'' ''Başlarda belki başarırsınız diye bir şey söylemedim. Ama seneler geçti, barışmayacağınız belli oldu. Bu durum benim hiç hoşuma gitmiyor kızım. Eğer evsiz kalırım diye düşünüyorsan, anneanneni yanımıza alırız, sen Narmanlı'ya geçersin veya biz anneannenin yanına geçer, sana evimizi bırakırız. Tabii en güzeli senin bizimle oturman olur ama sen bunu istemezsin. Kendi evin olsun istersin haklı olarak. Mesele evse hallederiz. Lütfen boşan. Böyle sürünceme de bırakma. Baba, biz Eren'le bir düzen kurduk. Kimse bir diğerinin hayatına karışmıyor. Başında boşanmak istemeyen oydu, şimdi ben de alıştım artık. Olmaz. Madem geri dönmeyeceksin, o halde boşan. Kendine yeni bir hayat kur. Yeniden evlen mi diyorsun bana? Baba yetmedi mi kocalardan çektiğim? Yeniden evlen demiyorum. Kendine yeni bir hayat kur diyorum. Bir hayatım yok mu benim? Ne yapıyorum ben? Sabahtan akşama kadar film setlerinde çalışıyorum. Sonra evime gidiyorum. Akşamdan sabaha kadar dergi yazıları için çalışıyorum. Hafta sonları herkes tatil yaparken ben otellerde dergi toplantılarına katılıyorum. Bak baba, bunlara dayanabileyim diye bu yaşımda farmatonlar, vitaminler yutuyorum. Sen bana hala yeni bir hayat kur diyorsun. Aşk olsun. Hayat mı bu seninki? Bu kendini çalışarak perişan etmek, belki düşünmemek için, üzülmemek için. Ben senden neden boşanmanı istedim? Eren'i tamamen geride bırak diye. Beraber yaşamadığın bir insanla evli kalma. Önünde hayat var. Hayata açık ol kızım. Mücadele etmedim babamla. Olur baba dedim. Eren'le bir kere daha konuşayım. O da ikna olmuştur artık geri dönüşümüzün olmadığına. Birkaç gün sonraydı. Bir akşam eve çok geç döndüm. Bahçeden yukarı doğru yokuşu tırmanırken Mete ile Ali'nin odasında ışık gördüm. Bana sürpriz yapıp gelmiş olabilirler miydi? Yok, olamaz. Çünkü gelecek olsalar onlara biletlerini yollamam gerekecekti. Zaten her ikisinin de okudukları okullar tatil olmamıştı henüz. Herhalde Kerim veya Selim ışığı açık unutmuşlardır diye düşündüm. Eve girdim, ışığı söndürmek için odaya doğru yürüdüm, kapı açıktı. ''Aa, sen burada ne arıyorsun?'' dedim yataklardan birinin içindeki Eren'e. Korkuttun beni. Annem badana yaptırdı arka odalarda, koku çıkmadı. O da bir arkadaşında yatıyor bu gece. Ben her zamanki otelimde yer bulamadım, birkaç gece için geldim dedi. ''İyi ettin, çocuklar gördü mü seni?'' ''Gördüler. Beraber televizyon seyrettik.'' dedi Eren. ''Eren iyi oldu geldiğin. Sabah seninle konuşalım biraz olur mu?'' ''Sen nereden böyle? Yiğit'le miydin?'' Yanıtlamadım. ''İstersen şimdi konuşalım Ayşe.'' dedi Eren. ''Otursana şuraya.'' Diğer yatağa iliştim. ''Senin de artık bir sevgilin var. Sanırım ayrılmamızın zamanı geldi.'' ''Ben de bunu konuşacaktım seninle. Bir an önce birer avukat edinelim ve bu işi bitirelim Eren.'' Ben seni ikna edemedim. Bu ikna etme meselesi değil, benim için bir prensip meselesi, kusura bakma. Avukatın Yiğit mi olacak? Daha neler? Ya Ahmet'e ya da Ali'ye gidelim. Aynı avukatlık bürosunda halledilsin işimiz. Allah'tan bir sürü avukat arkadaşımız var, dedi Eren. Sabah seçeriz işlerinden birini. İyi geceler, dedim kapısını çekerken. Babama verecek iyi bir haberim olacaktı yarın sabah. Sevindim. Babamı memnun etmek sevindirirdi beni. Biz boşanma kararı alınca Eren'le annesi evimizi satılığa çıkardılar. Yeni köy hepimiz için bitmişti. O evde yıllarca çoluk çocuk arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızın çocuklarıyla, aile büyüklerimizle çok keyifli, çok mutlu günler geçirmiştik. Yazın havuz başı, kışın şömine keyfi yapmıştık. Partiler vermiştik. Güzel günlerimiz kötü günlerimizden fazlaydı ama her şeyin olduğu gibi yeni köyün de sonu gelmişti. Koko'nun, Eren'in ve benim gücümüz o evi tamire, ısıtmaya, çevirmeye yetmiyordu. Kerim'le Selim'i İngiltere'de bir okula yazdırmıştık. Beşinci sınıfı bitirdikten sonra Kerim okula Sherborne School'da devam edecek. Bir yıl sonra da Selim aynı okula gidecekti. Bu sefer ben de itiraz etmemiştim yurt dışına çıkışlarına. Anneleri ve babaları boşanıyordu. Baba sürekli yurt dışındaydı. Anne gece yarılarına kadar çalışıyordu. Çocuklarımın her bakımdan iyi bir yatılı okulda daha düzenli yaşayacaklarına ben de ikna olmuştum. Üstelik çocuk hasretiyle yaşamaya şerbetliydim. Bu sefer benden çok çocuklar mağdur oluyordu. Zavallılar doğup büyüdükleri evlerini, sadece evlerini mi, çocukluk anılarının her bir köşeye sindiği beş dönümlük bahçelerini, o bahçedeki gizli köşelerini, kamp yaptıkları cenneti, üzerine ev kurdukları ağaçlarını vatan terk eder gibi terk edeceklerdi. Yeniköy'deki son günlerimiz kış aylarına rastladı. Mete ile Ali'yi sırf son günleri birlikte yaşamak için kış tatilinde İstanbul'a getirdim. Ben ve dört çocuğum bir zamanlar çok mutlu yaşadığımız evimizden hiç çıkmadan bir hafta geçirdik. Durmuş bize özel Yeniköy yemeklerimizi pişirdi. Annemi, babamı, Koko'yu çağırmadığımız zamanlarda ise kayınpederimi davet ettik. Yeniköy'deki son yemeklerimizi yedik. Eren yine yurt dışındaydı. O son günlerin hüzünlü keyfini yaşayamadı. Nihayet son gün geldi. Kerim'le Selim cennetteki kamplarında yatmaya kalktılar. Ne kadar kalın giyinirlerse giyinsinler hava soğuktu. Onları zor ikna ettik yataklarında yatmaya. Ben gece hiç uyuyamadım. Yataktan kalkıp aşağı kata indiğimde saat 5'e geliyordu. Zaten çok erken kalkacaktık uçağa yetişmek için. Çayı koyup kahvaltıyı hazır ettikten sonra çocukların odalarına baktım. Mete ile Ali kendi odalarında uyuyorlardı. Yandaki odada Kerim ile Selim yataklarında yoktu. Aman Allah'ım. Gece bahçede yatmışlar, donmuşlardır, hasta olacaklar gider ayak. Söylene söylene portmantodan kaptığım gocuğu sırtıma atıp, çizmelerimi çorapsız ayaklarıma geçirip bahçeye fırladım, kamplarını kurdukları yere gittim doğruca. Orada yoklardı. Geceyi çadırın içinde geçirmedikleri de belliydi. Neredeydi bunlar? Havuzun yukarısındaki ormanlık alanda köpeğin kuyruğu bir an gözüküp kayboldu. Oraya doğru koştum. İki kardeş boğazı tabak gibi gören noktadaki ağacın altına çökmüş, omuz omuza vermiş, odalarından getirdikleri battaniyeye sarınmış, ağlıyorlardı. Sarıldım çocuklarıma. Daha çok güzel evler, güzel günler göreceksiniz çocuklar, dedim. Ben de çocukluğumu geçirdiğim dedemin köşkünden ayrılırken sizin gibi üzülmüştüm. Bakın sonra Allah bana burada yaşamayı nasip etti. Hayat akan bir sudur ama bazen berrak, bazen bulanık akar. Haydi gelin eve gidip Mete ile Ali'yi uyandıralım, kahvaltı edelim. Sen git anneciğim, dedi Kerim. Biz biraz da cennette dolanacağız gitmeden. O sabah terk ettiğimiz Yeniköy'e bir daha hiç dönmedik. Ama Yeniköy hep yüreğimizde yaşadı. Ne zaman çocuklarla bir araya gelsek, hep Yeniköy'e ait anıları deşer, o günlere döneriz. 20'li yaşlarına kadar çocuklar ileride zengin olup Yeniköy'deki evlerini geri almayı, ve evi büyütüp orada hep birlikte oturmayı düşlediler. Bu düş gerçekleşemedi. Babasının haylaz olduğunu iddia ederek eğitim parasını kestirdiği Mete, halası Tomris'in de katkısıyla üniversiteyi bitirdi, iş hayatına atıldı, çok başarılı oldu ve 8 yaşından beri yaşamakta olduğu Cenevre'de alnının teriyle kazandığı parayla karısı ve kızları için bahçe içinde göl manzaralı çok güzel bir ev yaptırdı. Kardeşlerini, beni ve rahmetli Tomris'in çocuklarını sık sık ağırladığı evinin adını Yeniköy koydu. Yeni hayat. Yeni hayat, yeni ev, yeni iş, yeni kabus. Sırasıyla gidelim. Yeni hayat yeni evde başladı. Yeni ev Nişantaşı'nda Vali Konağı Caddesi'nden fırının yanındaki sokağa girer girmez ikinci binanın ikinci katındaki daireydi. Annemin ve Coco'nun evlerine hatta Yiğit'in evine 3-5 dakika, dünyaya geldiğim hastaneye ise 2 dakika mesafedeydi. Her yere yakındı. Ulaşımı kolaydı. Bunlar iyi yanlarıydı. Kötü yanı, arabamı koyacak garajı yoktu. Yakınlarda bir yerde park yeri de yoktu. Gelecektin evine, sokağında 4-5 tur atacaktın. Bir yer açıldıysa ne âlâ. Yoksa sokaklar ötesi bir yere park edip sabah da hatırlamaya çalışacaktın nereye park ettiğini. Sabah arabanı bulduğunda seni bir kötü sürpriz bekleyebilirdi. Ya arabanın camı kırılmıştır, sigortaya yaptırırsın. Ya camı kırılıp radyon çalınmıştır, tövbe edip bir daha radyo taktırmazsın. Ya da arabanın yerinde yerler esiyordur. Birinci ve ikinci şıklarla yaşamayı öğrendim. Ama üçüncü şık başıma hiç gelmedi. Ev Tefo'ya aitti. Tapusu hala yıllarca önce ölmüş babasının üzerindeydi. Ve bir takım ipotekleri vardı. Satılabilmesi için ipoteklerin ödenmesi gerekiyordu. Bu nedenle ev, değerinin oldukça altında ucuza satılıyordu. Üstelik Tefo, Eren'den bir zamanlar bir deniz motoru satın almıştı da, ödeyememiş miydi neydi, o motorun borcunu da düşecekti. Eğer Nişantaşı'nda oturacaksam, ancak bu eve yetebiliyordu param. Her zamanki aceleciliğimle eve hemen talip oldum. Sonuçta ev çok da ucuza gelmedi çünkü mutfağın ve banyonun elden geçmesine, boyaya, badanaya ihtiyacı vardı. Üstelik elektriği, hava gazını açtırabilmek için evden son çıkan kiracının bıraktığı borçları kapatmak zorunda kalmıştım. Evi bana Yücel toparlamıştı. Yücel bir mimari deha olduğu için ev bittiğinde tanınmaz hale gelmişti. Oysa annemle babam ne zorluklar çıkarmışlardı bana. Evi birlikte gezdiğimizin ertesinde babam erkenden telefon edip annemin sabaha kadar uyuyamadığını, o evin bana yakışmadığını söylemiş, daha uygun bir yer bulana kadar onlarla kalmamda ısrar etmişti. Ya çocuklar? Kerim resmen ağlamıştı. Selim surat asmıştı. Mete ile Ali evin ilk halini görmemişlerdi Allah'tan. Ev Yücel'in elinden geçtikten sonra annemle babam mahcup olmuşlar. Kerim'le Selim bu bir mucize diye bağırmışlardı. Çocukların Yeniköy'deki odalarından söktürdüğüm koyu mavi kütüphaneyi ve gemi ranzalarını andıran yataklarını yeni evdeki odalarına taşıtmıştım. Elbette boylarından ve enlerinden 20'şer santim kestirerek. Oturma odamı hep hayal ettiğim gibi baştan başa halı kaplatmıştım. Nenemden kalan bir iki antika parça salonda yerlerini almıştı. Kütüphanemi mecburen oturma odama koymuştum. Bana armağan ettiği ansiklopedilerden istediği zaman yararlanabilsin diye babama da bir anahtar vermiştim. Baba ne zaman istersen bana hiç sormadan gel, gir içeri dememe rağmen gelmeden önce hep telefon ederdi. İşten dönerdim. Bakarım babam kütüphanenin yanındaki koltuğa oturmuş, dizinde bir kitap, not alıyor. İçim ısınırdı. Evimiz küçüktü ama dört çocuğumla gayet rahat sığışmıştık. Mete ile Ali geldiğinde benim odamda yatarlardı, ben salondaki kanepeye geçerdim. Kısacası hepimizi kucaklayan sıcak bir ev olmuştu 10 yıl boyunca oturduğum madalyon sokaktaki evim. Yeni iş. Yiğit'le tiyatrodaydık. Ne seyrettiğimizi hatırlayamıyorum. Üç sıra önümde Betül Mardin oturuyordu. Arada dışarı çıktık. Yiğit sigara içiyordu. Ben sigara içmediğim için yerime ondan önce dönüp oturdum. Betül Mardin belli ki hiç çıkmamıştı dışarı. Aramızdaki sıralar boştu. Bana döndü. Ayşe, sen şimdi ne yapıyorsun diye sordu. Bir kampanyayı yeni bitirdik. Biraz dinlenip yine çekimlere başlayacağım. Çünkü dergi ve gazetelere yazmak çarkı döndürmeme yetmiyor dedim. Halkla ilişkiler yapmayı düşünür müsün dedi. Nasıl yani? İnsanlar yerlerine dönmeye, aramızdaki sıralara oturmaya başlamışlardı. Yarın sabah bana telefon etsene dedi. Hatta daha iyisi bana sabah kahvesine gel. 11 iyi mi? 10 olsun. Ertesi gün pazardı. Sabah tam 10'da Betül Mardin'in Teşvikiye'deki evinin kapısındaydım. Saat tam 12'de yeni bir işim vardı. Asil Nadir'in Poli Peik ve Nadir Şirketler grubunda halkla ilişkiler elemanı Betül Mardin'in deyişiyle House PR'ıydım. Betül Mardin şirketin halkla ilişkiler danışmanıydı. Nadir Şirketler grubunun yanı sıra pek çok büyük firmaya daha danışmanlık yapıyordu. Örneğin Sheraton Oteli'nin, bir denizcilik firmasının, bir derginin ve pek çok iş adamının PR'ıydı. İşi başından aşkındı. Asil Nadir'in Türkiye'deki işleri ise giderek büyüyordu. Sürekli yanlarında bulunacak bir PR'a ihtiyaçları oluyordu. O, ben olacaktım. Betül Mardin'in şirket içindeki eli, kolu adeta uzantısı olacaktım. Hayatımda böyle bir iş yapmadım ki Betülcüm. Nasıl kabul edebilirim bu teklifi dediğimde seni ben yetiştireceğim demişti. Halkla ilişkilerde üç önemli unsur vardır. Birincisi organizasyon yeteneği. Sen yıllardır sahne yapımcılığı yapıyorsun, daniskasını biliyorsun organizasyonun. İki, yazı yazma yeteneği. O da sende var. Üçüncüsü itici olmayan kişilik. Konuşturma beni artık, tamam mı? Betül, bak öğreteceksin bana ama bir de ücret konuşalım. Çünkü ben film işlerinden iyi para kazanıyorum. Ücret kolay. Onu pazartesi günü muhasebe müdürüyle konuşursun. Pazartesi günü muhasebe müdürüyle anlaşmıştık ama Tuncay'a dert anlatmak kolay olmadı. Tuncay'la uzun süren işbirliğimiz sırasında benim ara sıra başka yönetmenlerle de çalıştığım olmuştu. Filma adlı bir şirkete film çektiğimiz sıralarda Filma yönetmenlerin yapımcılarını her çekimde değiştiriyordu. Ben dürüst ve çalışkan yapımcı olarak isim yaptığımdan beni ısrarla isteyen yönetmenler vardı. Üstün Barış da bunlardan biriydi örneğin. Tunca her seferinde küsüyordu bana ama ben her değişik yönetmenden bir başka şey öğreniyordum. Ali Taray'la da birlikte çok film çekmiştik. Fakat kiminle çalışırsam çalışayım, sonunda yine birbirimizi buluyorduk Tunca ile. Yeni iş bambaşka bir pencere açıyordu bana. Dönüşüm olmayabilirdi ve bu Tunca'yı üzüyordu. Aslında beni de üzüyordu. Hiçbir iş o heyecanlı, koşuşturmalı, dayanışmalı çekimlerin yerini tutmadı. Yeni işimde neler yapıyordum? Sabah Taksim gezisindeki işime yürüyerek gidiyordum. Sabah 8.30'da işteydim. Kimseler gelmeden, kimseler gazetelere el koymadan, bütün gazeteleri baştan sona okuyordum. Nadir Şirketler Grubu ile ilgili ne varsa, rakip firmalar, benzeri işler, şirket hakkında yazı, hepsi işaretleniyordu. Sonra kesiyordum bu haberleri. Dosya kağıtlarına yapıştırıp dosyalıyordum. 4-5 değişik şirketin her birinin ayrı dosyası vardı. Bunun için özel bir yetenek veya üstün zeka gerekmiyordu. Hatta elimde makas kırt kırt gazete keserken Ben burada ne arıyorum diye sorduğumda oluyordu kendime. 26. ayrımın sonu. Sayfa 243. Devamı 27. ayrımda.